Ayrım 4 Kurtuluş Projesi Andy Weir Sayfa 41 Isınan spagettiyi mikrodalgadan alıp koltuğuma yürüdüm. Buharı kaçsın diye plastiğini çıkardım. Televizyonun sesini açıp canlı yayını dinlemeye başladım. Birkaç iş arkadaşım ve birkaç dostum bunu onlarla beraber seyretmem için beni davet etmişlerdi. Ama koca geceyi onların sorularını cevaplayarak geçirmek istemiyordum. Bunu sakin kafayla seyretmek istiyordum. Bu insanlık tarihindeki en çok izlenen olaydı. Ay'a inişten daha fazla. Herhangi bir Dünya Kupası finalinden daha fazla. Her kanal, internet sitesi ve yerel kanal aynı şeyi yayınlıyordu. NASA'nın canlı yayınını. Bir muhabir yaşlıca bir adamla birlikte bir uçuş kontrol odasında duruyordu. Arkalarında mavi gömlekli erkek ve kadınlar dikkatlerini terminallerine vermişlerdi. ''Ben Sandra Elias'' dedi muhabir. ''Pasadena, Kaliforniya'daki jet itiş laboratuvarında bulunuyorum. Yanımda NASA'nın gezegen bilim başkanı Dr. Brown var.'' Kadın bilim insanına döndü. ''Doktor, şu anda durum nedir?'' Brown boğazını temizledi. ''90 dakika önce ışık kavisinin Venüs yörüngesine girdiğine dair teyidi aldık. Şimdi de ilk veri paketini bekliyoruz.'' Jaksa'nın Petrova problemini duyurmasının ardından hareketli bir sene geçmişti. Ama yapılan çalışmalar art arda bulguları teyit etmişti. Zaman azalıyordu ve dünyanın neler olduğunu öğrenmeye ihtiyacı vardı. Bunun sonucunda da Işık Kavisi projesi doğdu. Karşı karşıya olunan durum dehşet vericiydi. Ama projenin kendisi muazzamdı. İçimdeki inek mutluluktan havalara uçuyordu. Işık kavisi bugüne dek inşa edilmiş en pahalı insansız uzay aracıydı. Dünyanın cevaplara ihtiyacı vardı ve kaybedecek vakti yoktu. Normalde bir uzay ajansından bir sene içinde Venüs'e bir sonda göndermesini isteseniz yüzünüze gülerlerdi. Ancak sonsuz bir bütçeyle yapılanlar inanılmazdı. Birleşik Devletler, Avrupa Birliği, Rusya, Çin, Hindistan ve Japonya masrafları üstlenmişti. ''Bize Venüs'e gidişi anlatın.'' dedi muhabir. ''Bu yolculuğu bu kadar zorlu kılan şey nedir?'' ''Asıl sıkıntı yakıt.'' dedi Brown. ''Gezegenler arası yolculuğu, minimal yakıt tükettiği bazı transfer aralıkları mevcut. Fakat bir dünya Venüs aralığından çok uzaktaydık. O yüzden oraya varabilmesi için ışık kavisine çok daha fazla yakıt yüklememiz gerekti.'' ''Yani kötü bir zamanlama olduğunu söyleyebilir miyiz?'' diye sordu muhabir. ''Güneşin sönmeye başlamasının iyi bir zamanı olduğunu düşünmüyorum.'' ''Doğru diyorsunuz, lütfen devam edin.'' ''Venüs dünyaya kıyasla çok daha hızla ilerliyor. Bu da ona yetişmek için çok daha fazla yakıt gerekiyor demek. İdeal koşullarda bile Venüs'e gitmek için, Mars'a gitmek için kullandığımız yakıttan çok daha fazlasına ihtiyacımız olurdu.'' ''İnanılmaz, inanılmaz. Peki doktor, bazı insanların aklından şu soru geçiyor.'' ''Neden gezegene gidiyoruz ki? Petrova hattı devasa Güneş'ten Venüs'e kadar uzanıyor. Neden o arada bir yere gitmiyoruz?'' ''Çünkü Petrova hattı en geniş orada. Gezegenle aynı genişlikte ve gezegenin yerçekiminden yardım alabiliriz.'' Işık kavisi Petrova hattını oluşturan materyallerin örneğini toplarken Venüs'ün etrafında 12 kez dönecek. ''Peki sizce bu materyal nedir?'' ''Hiçbir fikrimiz yok.'' dedi Brown. ''Hem de hiç. Ama yakında cevaplara ulaşabiliriz. Işık kavisi ilk dönüşünü tamamladığında yerinde analiz laboratuvarı için yeteri kadar örnek toplamış olacak.''
''Peki bu gece ne öğrenmeyi umabiliriz?''
''Çok bir şey değil. Sondanın laboratuvarı oldukça ufak, yüksek yakınlaşmalı bir mikroskop ile bir X-ray spektrometre. Asıl görev örneklerin geriye getirilmesi. Işık kavisinin o örneklerle birlikte evine dönmesi 3 ay daha sürecek. Laboratuvar dönüş aşamasında ortaya çıkabilecek muhtemel arızalar durumunda hiç değilse biraz veri toplamamız adına var.''
''Her zamanki gibi her şeyi düşünmüşsünüz Dr. Brown.''
''İşimiz bu.'' Muhabirin arkasından coşkulu bir gürültü geldi.
Seslerden, gürültünün kesilmesini bekledi. Seslerden anladığım kadarıyla ilk dönüş tamamlandı ve veriler şu anda elimize ulaşıyor.
Kontrol odasındaki ana ekran siyah beyaz bir görüntüye dönüştü. Görüntü çoğunlukla griden oluşuyordu ve sağda solda siyah noktacıklar vardı.
''Neye bakıyoruz doktor?'' dedi bana bir.
''Bu sonda mikroskobunun görüntüsü'' dedi Brown. 10.000 kere yakınlaştırılmış. ''Şu noktacıklar yaklaşık 10 mikron boyutunda.''
''Aradığımız şey o noktalar mı?'' diye sordu kadın.
''Bundan emin olamayız'' dedi Brown. ''Bunlar alelade toz zerrecikleri olabilirler. Bir gezegen gibi büyük yer çekimi kaynaklarını saran toz bulutları her zaman.''
''Ne oluyor lan?'' dedi arka plandaki bir ses.
Birkaç uçuş kontrolörü nefeslerini tuttu. Muhabir kıkırdadı.
''Jilde tansiyonlar yüksek. Şu anda canlı yayındayız. O yüzden lütfen herhangi bir...''
''Aman tanrım'' dedi Brown. Ana ekrana şimdi daha fazla görüntü yansımıştı birbiri ardına. Hepsi birbirinin neredeyse tıpatıp aynısı. Neredeyse. Muhabir ekrandaki görüntülere baktı.
''Bu zerrecikler hareket mi ediyor?''
Ard arda gelen görüntülerde forme olan ve bulundukları alan içerisinde kıpırdayan siyah noktacıkları gösteriyordu. Muhabir boğazını temizledi ve birçok kişinin asrın yetersiz ifadesi olarak göstereceği şeyi söyledi.
''Mikroba benziyor, haksız mıyım?''
''Telemetri!'' diye bağırdı Doktor Brown. ''Sonda sallanıyor mu?''
''Çoktan kontrol ettim dedi biri, sallanmıyor.''
''Bunlar belli bir yönde mi hareket ediyorlar?'' diye sordu.
''Bir harici kuvvetle açıklanabilecek bir şey mi bu? Manyetik mesela, statik elektrik.'' O da sessizliğe büründü.
''Kimsenin bir cevabı yok mu?'' dedi Brown.
''Çatalımı spagettimin içine düşürdüm. Bu gerçekten uzaylı bir yaşam mıydı? O kadar mı şanslıydım? İnsanlığın dünya dışı yaşamı keşfettiği zamanda yaşayacak kadar.'' Vay be, yani Petrova problemi hala aşırı korkunçtu. Ama vay be, uzaylılar, bunlar uzaylılar olabilir. Yarın çocuklarla bunu konuşmayı dört gözle bekliyorum. Kör olası diyorum, çok yaklaşmıştım, tam kendimi hatırlıyordum. Açısal anomali diye tekrarlıyor bilgisayar.
Bağdaşımı bozup ayağa kalkıyorum. Kısıtlı etkileşimimize dayanarak bilgisayarın benim dediklerimi anlayabildiğini söyleyebilirim. Siri ya da Alexa gibi. O yüzden ben de onlarla konuşur gibi konuşuyorum bilgisayarla.
Bilgisayar, açısal anomali nedir? Açısal anomali, kritik öneme sahip görülen bir obje ya da gök cisminin en azından 0.01 radyanlık açıyla olması beklenen konumdan farklı bir yerde olması.
Hangi gök cismi yerinde değil?
Açısal anomali.
Çok bir işime yaramadı. Bir gemideyim, yani bir navigasyon sıkıntısı olmalı. Bu iyiye işaret olamaz. Bu gemiye nasıl komuta edeceğim ki?
Uzay gemisi kontrollerine benzeyen hiçbir şey görmüyorum. Nasıl bir şey olduklarını da pek bildiğimden değil ya. Ama şimdiye dek keşfettiğim koma odası ile bir laboratuvar oldu.
Laboratuvardaki diğer kapak yukarı doğru çıkan o önemli olmalı. Şu anda kendimi bir oyundaymış gibi hissediyorum. Kilitli bir kapı bulana kadar etrafı kolaçan et, kapıyı bulduktan sonra da kapının anahtarını aramaya başla. Ama anahtar için kitaplıkları ve çöp kutularını karıştırmak yerine kendi zihnimi karıştırmalıyım. Çünkü bu anahtar benim ismim. Bilgisayar aşırı tepki göstermiyordu. Kendi adımı hatırlayamıyorsam geminin hassas alanlarına alınmamalıydım muhtemelen. Yatağıma tırmanıp sırtüstü uzanıyorum. Yukarıdaki robot kollarına ihtiyatla bakıyorum ama hareket edecek gibi görünmüyorlar. Kendi başımın çaresine bakabildiğim için bilgisayar tatmin olmuş sanırım. Gözlerimi kapatıp hatırladığım anıya odaklanıyorum. Zihnimde ufak parçalarını görebiliyorum. Zarar görmüş bir fotoğrafa bakmak gibi. Evimdeyim. Hayır, dairemdeyim. Bir dairem var, derli toplu ama ufacık. Bir duvarda San Francisco ufkunun resmi var, işime yaramıyor. San Francisco'da yaşadığımı biliyorum zaten. Önümdeki sehpada bir Lean Cuisine mikrodalga yemeği var. Spagetti. Isısı henüz tam yayılmamış. O yüzden hala donuk makarnanın yanında insanın dilini eriten plazma var. Ama yine de yiyorum, aç olmalıyım. TV'de NASA'yı seyrediyorum. Önceki sefer hatırladığım her şeyi baştan görüyorum. İlk düşüncem, dünyalar benim olmuş. Bu dünya dışı yaşam olabilir mi?
Çocuklara anlatmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Çocuklarım mı var?
Burası bekar bir adamın bekar adam yemeği yediği bir bekar dairesi. Etrafta bir kadına ait herhangi bir dokunuş göremiyorum. Hayatımda bir kadın olduğunu gösteren hiçbir emare yok. Boşanmış mıyım, eşcinsel miyim? Her türlü. Burada çocukların yaşadığını gösteren bir şey yok. Ne oyuncaklar, ne de duvarda ya da raflarda çocuk fotoğrafları. Hiçbir şey. Ve burası fazla temiz. Çocuklar evi darmadağın ederler. Hele bir de sakız çiğnemeye başladılarsa. Hepsinin sakız çiğnediği bir dönem vardır. En azından çoğunun ve sakızlarını her yere bırakırlar. Bunu nereden biliyorum? Çocuklardan hoşlanıyorum. Hah, bir his sadece. Ama seviyorum onları, iyiler. Onlarla vakit geçirmesi eğlenceli. Kısacası 30'larında ufak bir dairede yalnız başına yaşayan bekar biriyim. Çocuklarım yok ama çocukları çok seviyorum. Bunun gittiği yerden hiç hoşlanmadım. Bir öğretmen. Ben bir öğretmenim. Hatırlıyorum artık. Ah Tanrı'ya şükür, bir öğretmenim.
3. bölüm.
Pekala dedim saate bakarak, zilin çalmasına bir dakika kaldı. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz.
Yıldırım sınavı diye bağırdı öğrencilerim.
Petrova hattının duyurulmasının ardından hayat şaşırtıcı derecede az değişmişti. Durum hayati ve kötüydü fakat aynı zamanda normaldi de. İkinci Dünya Savaşı'ndaki hava baskını sırasında Londralılar ara sıra binaların patlayabileceğini kabullenerek hayatlarına normal bir şekilde devam etmişlerdi. Durum ne kadar ümitsiz olursa olsun birilerinin süt dağıtımına devam etmesi gerekirdi. Ve Bayan McCready'nin evi geceleyin bombalandıysa, o zaman onu dağıtım listesinden çıkarırdınız. Böylece kıyamet kapıdayken ve bu kıyamete yol açan şey bir ihtimal uzaylı yaşam formuyken bir grup öğrencinin karşısına geçip onlara fen öğrettim. Sonuçta bir sonraki nesle bırakmayacaksak bir dünyamızın olmasının ne manası vardı ki? Çocuklar tahtaya bakan nizami sıralarda oturuyorlardı. Standart sınıf düzeni. Ama sınıfın geri kalanı çılgın bir bilim insanının laboratuvarını andırıyordu daha çok. Bu dekoru mükemmelleştirmem yıllarımı almıştı. Bir köşede bir tane Yakup'un merdiveni vardı. Çocuklar kendilerini öldürmesinler diye fişe takılı değildi tabii. Başka bir duvar boyunca içinde formaldehit içinde yüzen hayvan organlarının bulunduğu bir raf dolusu kavanoz vardı. Kavanozlardan birinin içine spagetti ile bir haşlanmış yumurta koymuştum. Çocuklar onun ne olduğu hakkında sürekli teoriler üretip duruyordu. Tavanın ortasında da medarı iftiharı masalıydı. Güneş sisteminin kocaman bir modeli. Jüpiter bir basketbol topu büyüklüğündeyken minik Merkür de bir bisket boyutundaydı. Havalı öğretmen şöhretini kazanmam yıllarımı almıştı. Çocuklar çoğu insanın sandığından daha zekidir ve etliye sütlüye karışmayan bir öğretmenle onlara önem veren bir öğretmen arasındaki farkı görürler. Her neyse, yıldırım sınavı vakti gelmişti. Masamdan bir avuç dolusu fasulye aldım. Kuzey yıldızının asıl adı nedir?
Polaris dedi Jeff.
Doğru, ona bir fasulye attım. O daha fasulyeyi yakalayamadan sonraki sorumu sordum. Kayaçların üç temel türü nedir?
Magmatik tortu başkalaşım diye bağırdı Larry.
Heyecanlı oldu söylenebilirdi. Çok yaklaştın dedim.
Magmatik tortul ve başkalaşım
dedi Abby sırıtarak. Tam bir beş belasıydı ama zehir gibiydi. Evet diye ona da bir fasulye attım.
Bir deprem sırasında ilk hangi dalga hissedilir?
P dalgası dedi abi.
Yine mi sen? Ona bir fasulye attım.
Işık hızı nedir?
3x10 üzeri diye cevaplamaya başladı abi.
C diye bağırdı Regine arkadan. Çok nadir konuşurdu. Kabuğundan çıkmaya başlaması sevindiriciydi. Sinsice ama doğru. Ona da bir fasulye attım.
Ama cevabı ilk ben veriyordum diye mızmızlandı abi.
Ama cevabı ilk o bitirdi dedim. Dünyaya en yakın yıldız hangisidir?
Alfa Centauri dedi Abby çabucak.
Yanlış dedim.
Hayır doğru.
Evet yanlış, başka biri.
Ah dediler, güneş.
Doğru dedim, fasulyeler ye gidiyor. Varsayımlarına dikkat et Abby.
Hıhlayarak kollarını kavuşturdu.
Bana dünyanın yarı çapını kim söyleyebilir?
Trang elini kaldırdı.
6300.
Trang dedi abi, cevap Trang.
Trank anlamayarak kala kaldı. Ne diye sordum. Abby başını gururla havaya kaldırdı. Dünyanın yarı çapını kimin söyleyebileceğini sordunuz. Trank söyleyebilir. Soruyu doğru cevapladım. 13 yaşındaki bir çocuk beni zekasıyla alt etmişti. Bu ilk sefer de değildi. Tam sırasının üzerine bir fasulye bırakıyordum ki zil çaldı. Çocuklar sıralarından fırlayıp kitaplarını çantalarına koymaya başladılar. Zafer sarhoşu olan Abby diğerlerinden biraz daha yavaş hareket ediyordu. Haftanın sonunda fasulyelerinizi oyuncaklar ve diğer ödüllerle takas etmeyi unutmayın dedim sınıftan çıkan öğrencilerime. Çok geçmeden sınıf boşalmıştı ve burada insanların olduğuna dair tek kanıt çocukların koridordan yansıyan sesleriydi. Öğrencilerin ödevlerini toplayıp çantama yerleştirdim. 6. ders bitmişti. Bir bardak kahve için öğretmenler odasına gitme vakti. Belki eve gitmeden önce birkaç ödev okurdum. Park yerinden kaçınmak için her şeyi yapardım. Çocuklarının üzerine çok düşen anneler çocuklarını almak için okula akın ediyor olurlardı. Ve beni gördüklerinde her zaman bir şikayetleri ya da önerileri olurdu. Çocuklarını sevdikleri için insanlara bir şey diyemezdim. Ve Tanrı biliyor ya keşke daha fazla aile çocuklarının eğitimine daha fazla vakit ayırsaydı ama her şeyin de bir sınırı var. Ryland Grace dedi bir kadın sesi. İlkilerek başımı kaldırdım. Kadının içeri girdiğini duymamıştım. Kırklarının ortasında görünüyordu ve üzerine tam oturan bir takım elbise giyiyordu. Elinde bir evrak çantası taşıyordu. Evet dedim. Size yardımcı olabilir miyim? Bence olabilirsiniz dedi. Hafif bir aksanla konuşuyordu. Avrupa'dan belki. Tam çıkaramamıştım. Adım Eva Strat. Petrova komitesindenim.
Neyden?
Petrova komitesinden. Petrova hattı meselesiyle ilgilenmesi için kurulan uluslararası bir komite, bir çözüm bulmakla görevlendirildim. Bana isteklerimi gerçekleştirmek için belli bir yetki verdiler.
Verdiler mi? Kim onlar?
BM'deki tüm üye devletler.
Nasıl yani? Bu nasıl?
Oy birliğiyle sonuçlanan bir gizli oynama, karmaşık işler. Sizinle yazdığınız bir bilimsel makale hakkında görüşmek istiyordum.
Gizli oylamamı kalsın. Başımı iki yana salladım. Benim makale yazma günlerim geride kaldı. Akademiyle yıldızımız barışmadı.
Siz bir öğretmensiniz. Hala akademidesiniz yani.
Evet dedim. Ama demek istediğim akademi yani bilim insanları, hakem denetimleri ve...
Ve sizi üniversitenizden attıran dal yanaklar. Kadın bir kaşını havaya kaldırdı. Fonunuzun kesilmesini ve bir daha hiçbir makalenizin yayınlanmamasını sağlayanlar.
Evet, o iş.
Evrak çantasından bir dosya çıkardı. Dosyayı açıp ilk sayfasını okudu. Su bazlı varsayımların analizi ve evrim modellemelerinin beklentilerinin rekalibrasyonu. Başını kaldırıp bana baktı. Bu makaleyi siz yazdınız değil mi?
Pardon, bu makaleyi nereden?
Başlığı sıkıcı ama ne yalan söyleyeyim, içeriği oldukça heyecan verici.
Çantamı masaya koydu. Bakın o makaleyi yazdığımda kafam yerinde değildi, tamam mı? Araştırma dünyası burama kadar gelmişti ve bu makalede bir tür kıçımı öpün vedasıydı. Şu anda öğretmen olarak çok mutluyum.
Birkaç sayfayı geçti. Yaşamın suya ihtiyacı olduğu varsayımına karşı çıkarak yıllarınızı harcadınız. Burada yaşama elverişli bölge aptallar içindir isminde bir bölüm var. Onlarca önde gelen bilim insanının ismini zikredip sıcaklık aralığının bir gereklilik olduğuna inandıkları için onları azarlıyorsunuz.
Evet ama...
Moleküler biyolojide doktora yapmıştınız. Yanlış mıyım? Bilim insanlarının çoğu yaşamın evrilebilmesi için sıvı suyun var olması gerektiği konusunda hemfikir değil mi?
Yanılıyorlar. Kollarımı kavuşturdum. Hidrojen ve oksijene özel kılan hiçbir şey yok. Dünyadaki yaşam için gerekliler, doğru. Ama başka bir gezegende tamamen farklı koşullar var olabilir. Yaşamın ihtiyaç duyduğu tek şey orijinal katalizörün kopyalarının ortaya çıkmasına yol açacak bir kimyasal tepkime. Ve bunun için suya ihtiyacınız yok.
Gözlerimi kapadım, derin bir nefes alıp verdim. Her neyse, ben de öfkelenip bu makaleyi yazdım. Sonra da öğretmenliğe başlayıp yeni bir kariyere atıldım ve hayattan zevk almaya başladım. O yüzden iyi ki kimse bana inanmamış, böylesi benim için daha iyi.
Ben size inanıyorum dedi kadın.
Teşekkürler dedim ama okumam gereken ödevler var. Buraya neden geldiğinizi bana söyleyebilir misiniz?
Dosyayı evrak çantasına geri koydu. Işık kavisi sondası ve Petrov hattının haberiniz olduğunu varsayıyorum.
Haberim olmasaydı oldukça kötü bir fen öğretmeni olurdum.
Sizce o noktacıklar yaşıyor mu diye sordu.
Bilmiyorum. Manyetik alanda kıpırdaşan toz zerrecikleri de olabilirler. Işık kavisi dünyaya döndüğünde öğrenirsiniz. Az kaldı değil mi birkaç hafta sonra?
23'ünde dönüyor dedi. Roskosmos bir Soyuz görevliyle onu düşük dünya yörüngesinden alacak.
Başımla onayladım. O zaman yakında öğreniriz. Dünyanın en parlak zihinleri onlara bakacak ve ne olduklarını çözecek. Kim yapacak bunu biliyor musunuz?
Siz dedi, siz yapacaksınız.
Boş boş kadına baktım. Elini yüzümün önünde salladı. Merhaba.
Noktacıklara benim bakmamı mı istiyorsunuz dedim.
Evet.
Dünya bu problemi çözme görevini size verdi.
Siz de doğrudan bir lise öğretmenine mi geldiniz yani?
Evet. Arkamı dönüp odadan çıktım. Ya yalan söylüyorsunuz ya çıldırmışsınız ya da ikisi birden. Benim artık gitmem gerekiyor.
Size bir seçenek sunmuyorum dedi kadın arkamdan.
Bana gayet açık bir seçenek gibi görünüyor.
El sallayarak veda ettim.
Evet, bir seçenek sunmuyordu hakikaten.
Daireme vardığımda daha kapıma ulaşamadan 4 takım elbiseli adam etrafımı sardı. Bana FBI rozetlerini gösterip beni apartmanın park yerindeki 3 siyah SUV'dan birine bindirdiler. Hiçbir soruma cevap vermedikleri, hatta benimle konuşmayı bile reddettikleri 23 dakikalık bir yolculuğun ardından arabayı park ettiler ve beni dışarıdan dikkat çekici bir özelliği bulunmayan bir binaya soktular.
4. ayrımın sonu. Sayfa 52.